Ayrım 8.
Vahidi kalenderi zümrelerini Rum abdalları, kalenderiler, camiler ve şemsiler olmak üzere tam 5 grupta topluyor. Fakiri ise Risale-i Tarifat adıyla bilinen küçük eserinde kalenderileri Işık, Abdal, kalenderi Hayderi ve Camii olmak üzere yine 5 zümreye ayırıyordu. Prof. Dr. Fuat Köprülü adı geçen eser sayfa 103-104. Hurufilik ve kalenderiliğin Bektaşilik ile bütünleşmesi bu olaylarla sınırlı kalmıyordu. 15. yüzyıl boyunca çeşitli nedenler ve vesilelerle bütünleşme devam ediyordu. 15. asırda Anadolu'ya yayılarak 2. Murat devrinde ve Fatih devrinin ilk zamanlarında saraya kadar nüfuz eden hurufiler, Vezir Mahmud Paşa ve Fahrettin Acemi'nin tesiriyle şiddetli ve korkunç takibata uğratıldıktan sonra Bektaşiler içinde karışmak suretiyle mevcudiyetlerini muhafaza edebilmişler ve propagandalarını devam ettirmeye muvaffak olmuşlardı. Nitekim 2. Bayezid'e karşı yapılan bir suikastten Işık ve Torlak denilen kalenderilere karşı da şiddetli takibata girişilmiş ve bu vaziyet bunların da Bektaşiler içine karışmalarına mucip bulunmuştur. Bektaşilik Tarihi adı geçen eser sayfa 29. Cemal Bardakçı'nın Kızılbaşlık Nedir adlı kitabından alıntı. Böylece belli bir süre sonunda Rum abdalı terimi kalenderi, Bektaşi, Hurufi, Haydari, Cami vesaire gibi akım ve tarikatları şemsiyesi altına topluyordu. Bu gelişme ise Hacı Bektaş ve Abdal Musa'nın tüm çabalarına karşın heterodoks diğer akım ve tarikatların sapma gösteren olumsuz eğilim ve alışkanlıklarının Bektaşiliğe nüfuz etmesi sonucunu doğuruyordu. Aynı zamanda Işık olarak adlandırılan Bektaşi dervişleri ve müritleri arasında da bu olumsuzluklara ve sapmalara tanık olunuyordu. Böyle bir gelişmenin Yeniçeri Ocağı'na yansımaması mümkün değildi. Her şeyden önce heterodoks akımların İslami yükümlülükleri bir kenara itmesi, avamın olduğu gibi İslamiyet'e inanç bağından çok sosyal siyasal nedenler sonucu ocak disiplinine bağlanmış olan Yeniçerileri de etkiliyordu. Bektaşi geleneğinde zaten mevcut olan serbestlik zaman içinde heterodoks sapmaları da bünyesine alabiliyordu. Keza bu durumda aynı şekilde Yeniçeri Ocağı'na yansıyordu. Cavidanname cahil halk kitleleri üzerinde etkili olurken Nesimi, Refii, Ferişteoğlu, Virani gibi şairler de bu durumu destekleyerek pekiştiriyordu. Ancak Bektaşilik en büyük değişimi 16. yüzyıl başında yaşıyordu. Bu değişim devşirmelerden oluşan Yeniçeri Ocağı'nda derinden etkiliyordu. Kısacası Bektaşiliğin 15. yüzyılın başından itibaren hurufiliğin özdeşleşmesi sonucu uğradığı değişim ikinci dönemini ve evresini oluşturuyordu. 15. yüzyılın sonuna gelindiğinde Bektaşilik artık Hacı Bektaş zamanındaki ilkelerinden hayli uzaklaşmış ve farklı bir eğilim içine girmiş bulunuyordu. Ancak bu ikinci dönemde meydana gelen değişim adeta bir geçiş sürecini oluşturuyordu. Zira değişim 16. yüzyılın başında Balım Sultan tarafından bir sisteme dönüştürülüyor ve Hacı Bektaş'tan gelen ilkeler Bektaşi geleneği ve Bektaşi ayini adı altında farklı bir tarikat yapısı olarak ortaya çıkarılıyordu. Bu da Bektaşiliğin üçüncü dönemini oluşturuyordu. Bektaşilerin Hacı Bektaş'tan sonra ikinci pir olarak kabul ettiği Balım Sultan aslında bir Sırp prensinin oğluydu. Ancak bu bir iddiaydı. Bir başka iddiaya göre de Hacı Bektaş'ın dördüncü halifesi Mürsel Baba'nın oğluydu. Biratül Mefasit Fi Deful Mefasit sahibinin nakline göre Balım Sultan Hacı Bektaş Veli'nin dördüncü halifesi Mürsel Baba'nın oğludur. Bektaşilik Tarihi adı geçen eser sayfa 179. Bu iddiaya göre Mürsel Baba Bulgaristan'a gidiyor, buradayken bir Bulgar kızı ile evleniyor ve bu evlilikten Balım Sultan doğuyordu. Bununla birlikte birinci iddia yani Balım Sultan'ın bir Sırp prensinin oğlu olması iddiası, Bektaşiliğe Hristiyan ritüellerini sokması nedeniyle akla daha yatkın geliyordu. Bali olarak da bilinen Balım Sultan, Fatih'in Sırbistan seferlerinden birinde küçücük bir çocukken esir edilerek Osmanlı topraklarına getiriliyor ve Dimatoka'daki Seyyid Ali Sultan dergahına veriliyordu. Çocuk bu dergahta İslamiyet'i öğrenerek büyüyordu. Daha sonra Sultan II. Bayezid kendisine iltifatlar ediyor, o da bu iltifatlardan yararlanarak Bektaşiliğin adabını, erkanını ve ayinlerini belirleyerek bu akımı bir tarikata dönüştürüyordu. Balım Sultan yani Hızır Bali Hacı Bektaş dergahına yerleşince ilk işi adab ve erken koymak oluyordu. Ayrıca Bektaşi ayininin düzenini tesis ediyordu. Ama en az bunlar kadar önemli bir iş daha yapıyordu. Hristiyanlıktaki teslisi Bektaşiliğe sokuyor, tıpkı Katolik papazlarında, Budistlerde ve kalenderilerde olduğu gibi Bektaşilerin de tecerrüde yönelmesini sağlıyordu. Balım Sultan Hristiyanlığın bütün akidelerini yeni adlar vererek Müslümanlığa mal etti. Bektaşilik tarihi adı geçen eser sayfa 32. Balım Sultan Bektaşilik içinde yaptığı icraatları Prof. Dr. Fuat Köprülü şöyle değerlendiriyordu. Bektaşilik tarihinin ikinci devri ki bize göre ikinci devir hurufiliğin nüfuzu ile başlıyor, Balım Sultan ile üçüncü devir söz konusu oluyordu. Murat Çulcu. Balım Sultan ölümü 1516 ile başlar. Bektaşi ananesinin haklı olarak tarikatın ikinci kurucusu adettiği bu mühim şahsiyet, ayin ve erken itibariyle bazı yenilikler yapmış, tekkelerin iç teşkilatını daha sıkı ve muntazam bir hale sokmuş, bir tekke meratebesi tesis etmiş ve o zamana kadar daha ziyade köy ve kasabalar civarındaki tekkelerin etrafında dini bir laife mahiyetinde inkişaf gösteren bir tarikat teşkilatının bel kemiği mahiyetinde olmak üzere samimi bir dervişler teşkilatı vücuda getirmiş idi. Hiç evlenmeyerek tekkelerde yaşayan bu dervişler terk ve tecrit alemi olmak üzere kulaklarına demir halkalar takıyor idi. İlk bakışta Hristiyanlıktaki keşişlik teşkilatı ile alakalı gibi görünen bu mücerret dervişler teşkilatı daha evvel Bektaşilik ile sıkı alakaları olan Kalenderiye'de mevcut olduğu gibi bunun ilk örneklerini ve buna hakim olan Sofiyane düşüncelerin menşeini de İslam'ın ilk asırlarındaki zahitlerde bulmak mümkündür. İslam Ansiklopedisi Bektaş, Hacı Bektaş-ı Veli Maddesi, M. Fuat Köprülü, sayfa 461-464. Bu uygulama ile Bektaşiler Hacı Bektaş'ın neslinden gelenler yani kendi tabirleriyle bel evladı Çeleviler ile kendilerini Bektaşiliğin gerçek mensupları olarak gören yol evladı babalar olmak üzere ikiye ayrılıyorlardı. Üstelik bu iki grup arasında şiddetli bir rekabet başlıyordu. Şiiliğin ister ortodoks ve ister heterodoks her şubesinde umumi bir esas olan meşruiyetçi, legitimist telakkilere sadık kalan Anadolu ve Rumeli'deki Kızılbaş taifesi Seç'te, Çelebilere bağlılıklarını katı surette muhafaza ettikleri halde büyük şehir ve kasabalarda muntazam bir tarikat merkezi mahiyetinde olan tekkelerde babaların nüfuzu hakim olmuştu. Mamafi son asırda bu mücerretlik teşkilatının eski sıkılığını muhafaza edemeyerek bozulduğunu ve evlada vakfedilmek suretiyle kurulmuş bazı tekkelerde oğulların babalarından sonra şeyhlik postuna oturduklarını görüyoruz. İslam Ansiklopedisi Bektaş, Hacı Bektaş Veli Maddesi, M. Fuat Köprülü, sayfa 461-464. Balım Sultan Bektaşiliğe Hristiyan anlayış ve inanışının bir parçası olan teslisi yani üçlemeyi sokuyordu. Bilindiği gibi teslis felsefesini İskenderiye'de Filon adlı bir Musevi geliştiriyor. Daha sonra Hristiyanlık bu felsefeyi Baba Oğul Ruhül Kudüs yani kutsal ruh olarak benimseyip alıyordu. Teslis felsefesine göre Allah kainatın babasıydı ve o yeryüzüyle temas edemeyecek kadar büyüktü. Adem oğullarıyla bu teması sağlamak için araya kelimeyi yani logosu koyuyordu. Buna bazen Allah'ın oğlu bazen de yeryüzünü yaratan Ruhül Kudüs deniyordu. Filon'a göre bütün işler bu üçü tarafından yapılıyordu. Logos hem Allah'ın oğlu hem de Ruhül Kudüs olduğu gibi bazen de Ruhül Kudüs Logos'un oğlu olarak da kabul ediliyordu. Bektaşilikteki Allah Muhammed Ali gibi bir bakarsınız Muhammed Nebi'dir. Sonra onu da ahi yaratan Ali olduğunu görürsünüz. Ki burada Allah Ali'dir. Bazen Allah Allah'tır. Muhammed arz üzerinde onun tıpkı kelime Logos gibi vasıtasıdır. Çok defa da Ali Muhammed, Muhammed Ali'dir. Bektaşilik tarihi, adı geçen eser sayfa 133. Bektaşilikteki teslis anlayışının nedenli güçlü olduğunu Prof. Dr. Fuat Köprülü ortaya şöyle koyuyordu. İslam kelamcılarının gulat veya galiye adını verdikleri ifratçı Şii batıni kaidelerinin muhtelif şekilleri, menşeini Horasan Melatimiyesinden alan Kalenderiye zümrelerine mahsus tesavvufi telakiler, 13. asır Anadolu'sunda Muhyi al-Din Arabi tesiri ile sağlam bir surette yerleşen panteizmin çok kaba ve basit bir anlayışı, eski Türk şamanlığının göçebe Türk kabileleri arasında yaşayan bir takım bakiyeleri ve 15. asırdan başlayarak da hurufi akideleri Bektaşilik'te açıktan açığa göze çarpar. Bektaşi Ciredos'unu teşkil eden bu muhtelif unsurlar hiçbir zaman hiçbiriyle ahenkli bir kül şeklinde imtizac edip kaynaşmamış ve daima insicamsız bir harita mahiyesini muhafaza etmiştir. Allah Muhammed Ali teslisinde Ali'nin Muhammed'in çok üstünde ve bir yer verilerek tanrılaştırılması, bunları Ali ilahiler ile birleştirdiği gibi bazı Bektaşi hurufilerin hurufiliğin kurucusu Fazlı Hurufi'yi de ilahileştirdiklerini görüyoruz. Herhalde Ali Hacı Bektaş ve Fazlı Hurufi'nin kültlerinin Bektaşilikle birinci mevkiyi işgal ettiği söylenebilir. İslam Ansiklopedisi Bektaş, Hacı Bektaş Veli Maddesi, M. Fuat Köprülü, sayfa 461-464. Prof. Dr. Fuat Köprülü'ye göre başta Hristiyanlık olmak üzere İslam dışı ilke ve kuralların Bektaşiliğe girmesinin temel nedenini coğrafyasının kültürel zenginliği oluşturuyordu. Ön Asya'da yaşamış olan toplumların İslam öncesi inanç ve kültürleri Bektaşilik şemsiyesi altında canlanma ve yaşama geçme olasılığı bulunuyordu. Ne ki Balım Sultan tesis ettiği Bektaşi ayinine şarabı resmen sokarak meseleyi bir kült yansımasından çıkarıyordu. Bu durum Hristiyan ritüellerinin Bektaşilik şemsiyesi altında adeta yeni bir mezhep yaratması anlamına geliyordu. Bu konuyu, yani şarap ritüelini, Balım Sultan tarafından tesis edilen Bektaşi ayini çerçevesinde irdelemek gerekiyordu. Balım Sultan'ın Bektaşiliğinde her şeyden önce cehilden ilme, kötü ahlaktan iyi ahlaka sevk etme gibi bir iddia bulunmuyordu. Keza bu tarikatte zikir ve virt de söz konusu değildi. Bektaşiliğin esasında enabe, yani el tutmak, el vermek ve ikrar bulunuyordu. Bunlar cem ayini içinde gerçekleşiyordu. Cem ayini ana hatlarıyla Alevilerin yaptığı ayinin aslını oluşturuyor, aynı ritüelleri paylaşıyordu. Cem ayini Bektaşilikteki toplumsal toplumcu tabloyu yansıtıyordu. Bektaşiler dertlerini, neşelerini, sorunlarını ve sorunlarının çözümlerini burada cem ayininde paylaşıyorlardı. Bektaşiler Ali sülalesine aşırı önem veriyor, sevgi gösteriyor, hatta belli bir aşamada Şiilik derecesine vardırıyorlardı. Nitekim Bektaşiler Caferi mezhebinden olduklarını da söylüyorlardı. Bektaşiler Çelebiler ve Babağan olmak üzere iki ana kola ayrılıyor. Çelebilere Türk Bektaşiliği, Babağan'a ise Arnavut ve Rumeli Bektaşiliği deniyordu. Bektaşiler kadına tam bir serbestlik tanıyordu. Fuhuş ve gayri ahlakilik dışında kadın boşamak neredeyse yasaktı. Aralarında son derece yardımlaşıyor, birbirlerinin sırlarını, özellikle de tarikat sırlarını saklamak için özel bir çaba ve özveri gösteriyorlardı. Önce iki imamı takdis ediyor, Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ayşe'yi sevmiyorlardı. Anadolu Beylerbeyi'sine ve Denizli Kadısı'na Haliya dergahı muallama rızka sunup Denizli kazasında Sarı Baba zaviyesine müçtemi olan ışıklar bidat ve delalet ehli üzre üzeri çizilmiş olup gece ve gündüz saz ve söz ile fisk-ü fücür edip Ömer ve Osman namiyle varanlara bednamlardır deyü isimlerin tebdil ettirmeyince, yani adlarını değiştirmeyince ziyarete ruhsat vermezler ve ziyarete varan kimesnelere evvela taşrada secde ettirirler. Andan ziyafet ettirirler ve kendiler daimül evkat tarika salat olup 16. asırda Rafızilik ve Bektaşilik, Ahmet Refik, Muallim Ahmet Halit Kitaphanesi, İstanbul 1932, sayfa 22. Rumeli'nin aşağı Arnavutluk bölümünü tamamen Bektaşiydi. Bulgaristan'da Deli Ormağı'nda, Varna taraflarında, Selanik ve çevresinde hayli yayılmış bulunuyorlardı. Bektaşilerin yoğun olarak yaşadıkları yerler arasında Dersim, Karaşar, Akçadağ, Kiğı ve çevresi, Kars köyleri, Tokat ve Zile tarafı, Mecidiye kasabası, Adana, İçel, Teke, Menteşe, İzmir ve çevresindeki tahtacı yörükleri, Manisa'nın bazı köyleri, Beyobası, Çini aşireti, Kemah ve Ümraniye köyleriyle Burdur kasabası yer alıyordu. Bu yerler dışında da dağınık olarak tüm Anadolu'ya yayılmış bulunuyorlardı. 1940'lı yıllarda Anadolu'daki Bektaşi nüfusu yaklaşık 1,5 milyon kişi olduğu tahmin ediliyordu. Rakamları içeren kayıtlar Çelebiler tarafından tutuluyor, bu defterler titizlikle saklanıyordu. Bektaşilik batıni bir tarikattı, gizlilikleri bulunuyordu. Bektaşiler her şeylerini gizli tutuyor, her türlü yapılanmalarını saklıyorlardı. Bir takım işaret ve semboller kullanarak karmatilik ve masonlukta olduğu gibi kendi aralarında iletişim kuruyorlardı. Bektaşilik şemsiyesi altında tasavvuf, hurufilik, babailik, batınilik, tenasüh, caferilik, şiilik, imamilik, samanilik, teslis gibi oluşumlar yer alıyordu. Bektaşilik tarihi adı geçen eser, sayfa 42. Bu açıdan bakıldığında Bektaşilik tarikattan çok bir mezhep görünümü ve içeriği yansıtıyordu. Bektaşi babalarının başında 12 dilimden oluşan bir taç, külah bulunuyordu. Bu taç 12 imamı sembolize ediyordu. Bektaşi babalarının boyunlarında 12 köşeli madalya büyüklüğünde bir taş bulunuyordu. Yine 12 imamı sembolize eden bu taş Ürgüp kasabasındaki taşlardan imal ediliyordu. Adına da teslim taşı deniyordu. Bektaşiler taç, külah, Bektaşi taşı ve pirin kerametleri kadar kemer ve hırkaya da büyük önem veriyorlardı. Hırkanın kıblesi mürebbidir, yüzü pirdir, namazı ululuktur, içi sırdır. Bektaşilik tarihi adı geçen eser sayfa 44. Bektaşilikte ateş büyük önem ve anlam taşıyordu. Zira ateş gecenin karanlığını aydınlatıyordu. Peygamber de bir ateşti. O olmasa mevcudatın cümlesi zulmü Adem'de kalır ve nuru vücut yol bulamaz, rah-ı feyizden menzili ayna doğrulamazdı. Keza şeriat ateşi olmasa halk küfür, cehalet, şüphe, bidat zulmünden iman, ilim, sünnet ve bilgi aydınlığına ulaşamazdı. Maniheizm'deki aydınlık karanlık kültürünün bir yansıması olduğu söylenebilir. Murat Çulcu. Bektaşiler sancaklarına da ayrı bir yer veriyor, ayrı bir saygı gösteriyorlardı. Bunun bir tekbiri, bir de tercümanı bulunuyordu. Tekbirin de üzerine kurban kanından bir pençe basılıyordu. Sonra Nasr-ı Minallah ve Fethü Karib ve Beşerül Müminin ya Muhammed ya Ali deniyor, şu gülbenk çekiliyordu. Ya Allah ya Muhammed, ya sallallahi Muhammed, nesli Ali ve Allah Ali Muhammed Ali. Yuf münkire lanet Yezide, rahmet mümine, nuru nebi kerem Ali, pirimiz Hacı Bektaşi Veli, gerçekler temine hu diyelim hu. Bektaşilik tarihi adı geçen eser sayfa 44. Bektaşi geleneğinde sofra özel bir önem taşıyordu. Sofranın dinsel kimliği İbrahim peygambere dayanıyordu. İbrahim peygamber misafire ikramda bulunulmasına büyük bir titizlik gösteriyor, aynı yaklaşımı Muhammed de benimsiyordu. Misafire ikram İslam'da sünnet-i seniyye kabul ediliyor, bu durum Bektaşiliğe de yansıyordu. Bu bağlamda Bektaşilik'te taç, hırka, sancak, çırağ yani ateş ve sofra pir emaneti olarak kabul ediliyor, kutsal sayılıyordu. Fakirlik hırkası nedir? Hırkanın imanı, kıblesi, guslü, varlığı, bağlanması, kilidi, içerisi, dışarısı, bekası, kemali nedir diyenlere cevap. Hırkanın imanı örtünmektir, kıblesi pirdir, guslü dünya ile alakayı kesmektir, namazı temizliktir, farzı kötü arzuları terk etmektir, canibi ibadettir, kilidi tekbirdir, kemali her şeyde doğruluktur, yenleri dervişliktir, taşrası müşahededir, içerisi nurdur, bekası sırdır. Sorsalar önce hırka kimden kaldı? Cevap. Hazreti Adem'e Cenab-ı Hak ruh nefsi buyurduktan sonra Cibri-i Emin ile taç ve hulle yani cennet elbisesi gönderip yakınına davet etti. Adem Allah'ın huzuruna hırka ile örtülü olarak vardı. 700 yıl bir rivayete göre ahiret günü ile 7 gün orada kalıp yere inerken incir yaprağı üzerine şed bağlayıp sonra Şiti Nebi bez dokuyup hırka yaparak giydi. İşte hırka buradan kaldı. Onun için bütün peygamberler ve evliya hırkaya ve lokmaya muhtaçtır. Ama Arabistan ve Berberistan'da olan hesapsız insan hırkaya muhtaç olmayıp yalnız lokmaya muhtaçtır. Evliya Çelebi Seyahatnamesi Cilt 2 adı geçen eser sayfa 190. Bunların dışında savaşa giderken Ali'nin 17 erkek çocuğuna kemer kuşatıp cepheye götürmesi ve her birine Allah'ın bir adını telkin etmesi nedeniyle kemer de Bektaşiler tarafından mukaddes kabul ediliyordu. Balım Sultan'ın sistematize ettiği Bektaşi ayinlerine gelince, Hristiyan Ortodoks kökenli olduğu ileri sürülen Balım Sultan'ın Hızır Bali, Bektaşi adab, erken ve ayinlerini düzenlerken Bektaşiliğe soktuğu testis anlayışından sonra en önemli Hristiyanlık ritüellerinden birini de şarap içilmesi teşkil ediyordu. Şarap sunulması, içilmesi Bektaşi ayinlerinin en önemli unsurlarından birini oluşturuyordu. Bektaşiler genel olarak ikrar ayini, cem ayini ve koldan kopan adı verilen üç ayin yapıyorlardı. İkrar ayininde talip olanın Bektaşiliğe kabul töreni belli ritüeller uygulanarak yapılıyor ve bu işlem tamamlandıktan sonra şarap destileri ortaya çıkarılıyordu. Artık talibin kurbanı hazırdır. Altın varaklarla süslenmiş olarak meydana getirilir. Şarap destileri ortaya çıkar. Kurban tığlanırken yani gözleri bağlanırken baba bir koca kap içindeki şaraptan nasibini alarak yanındakilere verir. Kap böylece orada bulunanları dolaşır. Bu ikrar ayinin icabı büyük bir ayini cemdir ki demler alınırken şu gel benki okunur böyledir. Ve sakahüm Rabbim şeraben tahiren. Allah-u Teala bizleri gıllı gışta pak ve masvallah'tan araz ve cemali be kemali mütalası devletine meylettirip bu cümle şarapların alası olup sadikine mahsus olan cennet şarabiyle saki ede. Bektaşilik tarihi adı geçen eser sayfa 52. İkinci kaset, ikinci yüzün sonu.